Merhaba, Salon Spor'una hoş geldiniz. Ben Yancı Abbaroğlu, Burak Balaban'la birlikte Euroleague gündemini konuşuyoruz. Playoff heyecanı devam ediyor. Yalnızca Barcelona seriyi bitirdi Žalgiris karşısında ve Final Four'a yükselen ilk takım oldu. Fenerbahçe Olympiakos'la durumu 2-2'ye getirdi ve seri 5. maça taşındı. Fenerbahçe serisi başta olmak üzere. Çeyrek final eşleşmelerini konuşacağız ve gündeme şöyle bir göz atacağız. Sohbete geçmeden önce sponsorumuza bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Salon Spor'unu Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Paribu'nun Türkiye'de sporun geleceğine katkı sağlamak amacıyla kurduğu Team Paribu, 2023'te değişen kadrosu ve deprem bölgesine fayda sağlama hedefiyle yeniden yapılandırdığı projelerle faaliyetlerine devam ediyor. Bu projelerden biri olan ve ihtiyaç haritasıyla hayata geçirilen Team Paribu Seninle kapsamında, bu yılın öncelikli hedefi deprem bölgesindeki gençlerin sporla iyileşmesini sağlayabilmek olarak belirlendi. Team Paribu kadrosunda yer alan milli sporcuların kendi branşlarındaki gençlerin gelişimine destek verdiği Team Paribu Mentor programının içeriği ise bu yıl daha da geliştiriliyor. Team Paribu çatısı altında gerçekleşecek tüm projelerin detaylarını ve takımla ilgili gelişmeleri team.paribu.com'dan takip edebilirsiniz. Paribu. Merhaba Buğra.
Selam Nihan.
Euroleague'de çeyrek final heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Olympiakos serisi de beklenen heyecanı veriyor ve hatta belki fazlasını da veriyor diyebiliriz. Hakikaten çok kaliteli maçlar oynanıyor. 4 maçtır ve seride durum 2-2. 5. maça taşınmış durumda.
Güzel özetledin. Maruzio Gerardini ile 4. maçın sonunda tünelde konuşma şansı buldum basın toplantısına doğru giderken. Orada onunla da biraz bu bahsettiğin o çekişme üzerinden lafladık. Amerikalıların çok sevdiği bir tabir vardır. Böyle dog fight derler, hani it dalaşı gibi, böyle çok yakın, sürekli basket üretmenin çok zor olduğu, iki takımın da fizikselliği çok fazla ön plana çıkardığı o tür mücadeleleri, hani kaliteden çok böyle dayanıklılığın diyelim ön plana çıktığı maçlar için kullanırlar. Onu falan söyledim, tam böyle bir maç oldu falan diye. O da döndü, playoff böyledir zaten dedi. Şaşırmamak lazım, hiçbir zaman kolay olmaz falan gibi böyle biraz daha genel cümleler kurdu. Gerçekten öyle ama. Yanılmıyorsam Itudis basın toplantısında söyledi. İlk maçın 3. çeyreği hariç, yani orada Isaiah Cannon'ın arda arda üçlükleri, biraz böyle dağılan bir Fenerbahçe beko vardı ama o çeyreği dışarı bırak, 14-15 çeyrek de hep birbirine çok yakın. Yani çok büyük seriler görmediğimiz, böyle 15-0 seri falan pek görmüyoruz mesela. Çok böyle az 9 sayılık, 10 sayılık seriler oldu. Onun dışında hep karşılıklı hamlelerin yapıldığı, bir takım attı, öbürü de direndi, öbürü denedi, öbürü yıktı. Gerçekten çok çetin bir playoff serisi oluyor. Seyir zevki açısından harika. Tabii bir yandan işte 3. maçta, hani istersen başlayalım, bitirebilirdi Fenerbahçe.
Evet, hakikaten
İstanbul'da çok... kapıyı kapatabilirdi.
Kapatabilirdi. Yani Olympiakos'ta 2. maçı çaldığında zaten bunu biraz hissetmiştik. Ama işte bazen şans da yanınızda olması gerekiyor. Yani evet, tabii ki bütün bu maçı şans üzerine yıkmak doğru değil. Ama basketbolda olan şeylerden biri oldu aslında. Yani çok zor atışları, çok imkansız gibi görünen atışları sokabilen oyuncular var. Ve Sulukas bunlardan biri. Daha önce Fenerbahçe'ye de maçlar kazandırmıştı. Burada da takım Olympiakos'a maçı kazandırdı.
Ondan bir 35-40 saniye önce de Sasha Vezenkov'un yine son dakikanın içerisinde bulduğu çok zor bir üçlük vardı, evet. Hatırlıyorsun. İki yıldızının neden bu sezon Olympiakos'u tepeye çıkardıklarını gösteren bir aslında maç sonu oldu. Vezenkov serinin genelini çok iyi geçirmiyor bu arada.
Evet.
Beklentilerin biraz altında kaldı. İyi şut sokamıyor. Onu çok iyi savunuyor Fenerbahçe beko. Sulukas da benim gördüğüm, Sulukas'ın kariyerini çok yakından izledik burada Fenerbahçe yıllarıyla beraber. Benim onun bu kadar bir maça hakim olduğu, bir maçı bu kadar kontrol altında tuttuğunu inan daha önce hatırlamıyorum. Yani Olympiakos'ta neredeyse diğer hiçbir faktör, 3. maçtan bahsediyorum, devreye giremiyorken Sulukas inanılmaz bir maç çıkardı. Yani 20 üstü sayı, 6 asist, 5 rebound her yerinde vardı maçın ve her dakikasını çok verimli oynadı. Gerçekten çok etkileyiciydi. Ve maç sonundaki o üçlüğü de zaten dediğin gibi biraz hani onlar adına kreması oldu işin. Bizim tarafımızda da tabii bir hayal kırıklığı yarattı.
Ben burada izliyordum maçı. İsviçre'de ve Singapurlu ev arkadaşımla beraber. O da benimle beraber maçı izledi. Son anda yani ikimiz de yıkıldık. yıkıldık, çok kötü oldu yani gerçekten. Üzüldük yani tabii ki doğal olarak Fenerbahçe'yi desteklediğimiz için de. Bir yandan da Nasıl değerlendiriyorsun? Hani Sulukas zaten Fenerbahçe için çok tanıdık bir isim ve herhangi bir oyuncu değil ve hiçbir zaman da olmayacak tabii ki. Yani bu kadar seneyi Fenerbahçe'de geçirmiş, şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Onun elinden gelmesi biraz daha acı verici oldu.
Öyle. Maç sonunda özellikle bu yüzden zaten bir saate yakın bekledim ben Sulukas'ın. Yani en son takımın artık otobüse gitmeye başladığı bölümde tekrar çıktı. Çünkü orada Yunan basını bekliyordu. Yunan basında biraz Yunanca açıklama yaptı, sonra içeri girdi duş için. Epey de uzun süre çıkmadı. O tepkileri ve hani maç topunu sonuçta çok iyi bildiği bir takıma, bir camiaya karşı atmayla alakalı bir şeyler sormak istemiştim ona. Çünkü maç bitti. Hani o şutu soktuktan sonra koşar adım tünele gidince bir tepki de oldu taraftardan. Sanki hani böyle büyük derbilerde ya da tepki gelebileceğini, sahaya bir şeyler atılabileceğini düşündüğü anlarda oyuncular oraya koşar ya. Sanki öyle yapmasının biraz bir nebze provokasyona da sebep olabileceği gibi bir algı oldu salonda. Bu yüzden de hani bayağı küfürlü tezahürat yapıldı Sulukas'a. Fuck you Sulukas şeklinde epey bir tezahürat duyduk. Sonrasında dördüncü maçın genelinde de zaten ciddi şekilde ıslıklandı Sulukas. Ben onu sordum. Yani o tepkileri duyup duymadığını ve hani ne hissettirdiğini böylesi bir yer, evim dediği yerde yaşamasın. O da ben çok önemsemiyorum bunları dedi. Duygular sonuçta devreye giriyor bu tür anlarda ve insanların da duygusal reaksiyon vermesini anlayabiliyorum dedi. Maç topuyla ilgili de hani belki daha sakin olunabilir miydi? Hani ben o an öyle bir şutu attıktan sonra daha sakin kalamadım dedi. Hani böyle içten içe sanki daha rasyonel bir şekilde bunun kararını verebiliyor olsa muhtemelen onu yapmazdı veya da geri almak isteyebilirdi gibi bir şey sezdim yaptığı yorumdan. Ama şunu da bence insanların hesaba katması lazım. Özellikle Fenerbahçe taraftarları hani biraz daha net tepki gösterenler de oldu sonrasında sosyal medyadan da. Ama şunu hatırlamak lazım. Yani bir numara olarak sezonun tamamını neredeyse lider götüren bir takım playoff'a geliyor. Ve orada o şutu sokamasa Sulukas ki hani berabere değil maç. Guduric'in basketiyle Fenerbahçe önde. O yüzden de hani kaçırdığı anda maç bitecek, kaybedecekler ve 2-1 geriye düşecekler. Yani tarihin en büyük hüsranlarından birine doğru gidecek seri. O baskıyla beraber o şutu kaldırıp denemiş oyuncu tüm o acabalar muhtemelen kafasında dönerken o top girdiğinde tabii şuursuzca hani o an bilinçli ben içeriye koşayım diye düşünerek yapmıyor o hareketi. Hani biraz o baskının da omuzlarından kalkmış olmasını biraz öyle dışa vurdu gibi geliyor bana. Hani ben çok yadırgamadım açıkçası o hareketi.
Peki sevinmeye saha içinde devam etseydi belki daha tatsız şeyler olacaktı diye de düşünmüş olabilir. Belki saha içinde Fenerbahçe taraftarının önünde sevinmek de istememiş olabilir bu arada. Yani hani daha fazla üzmemek için de olabilir. Tabii o anda hani bütün bunları kafasından geçirdiğimi hiçbir zaman bilemeyiz. Çünkü o adrenalinle zaten çok planlı hareket ettiğini düşünmüyorum kimsenin. Yani seyirci de dahil olmak üzere bu arada. Yani çünkü gerçekten çok adrenalin çok yüksek bir maçtı. Maç sonunda topun girmesi hakikaten çok güçlü duyguları insanların içinde uyandıran bir his. O yüzden pek düşünmeden koşmuş olabilir. Yani belki tepki almak da istemediği için. Ya iki türlü de bence sorun olurdu yani. Orada çok sevinse, saha içinde sevinse de sorun olabilirdi. Şimdi gittiği için de yine sorun oluyor. Ya her türlü eski takımınıza son saniye üçlü atmak alkışlanacak
kolay
bir durum.
Yok.
Ya yok yani. kolay kolay yani alkışlanacak bir durum değil bu yani.
Fenerbahçe taraftarını çok mutlu edebilecek tek senaryo şu olurdu. Yani atıp sonrasında hani böyle futbol maçlarında gol atınca şey yapıyorlar ya böyle hani ellerini kaldırıyor falan
evet.
Ama bu hani evet ama o an hani herkes üzerinize koşuyor takım arkadaşlarınız falan hani o an onu yapmak da bilmiyorum yani çok kolay gelmedi. Bir de bilmiyorum katılır mısın? Evet tabii ki sonsuza kadar hatırlanacak bir kadronun parçasıydı Sulukas önemli parçalarından biriydi. Elbette o şampiyonluğun değeri çok başka Türkiye'nin ilk Euroleague şampiyonluğunun. Ama sanki bir Datome, bir Veseli, hani o ekibin ya da işte bir Jelko Obradović, o Bogdan Bogdanović de sayalım. Hani tüm bunlarla beraber de yani sanki bir adımda geride kaldı Fenerbahçe tarafta. Ya da böyle giderken, hani diğer saydığım isimler giderken çok üzüldü mesela herkes biliyorsun. Ama Sulukas'a sanki ya gitsin hani gidebilir gibi de sanki biraz yaklaşıldı gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne diyorsun? Sanki evet. Datome olsa mesela bu kadar tepki verilmezdi gibi geliyor benzer bir harekette atıyorum. Ya da Veseli de olsa gibi geliyor bir yandan.
Ya evet. Haklılık payın olduğunu düşünüyorum.
bir üvey evlat durumu sanki var ya.
Evet evet. Sulukas Fenerbahçe'den giderken hani artık miadını doldurdu düşüncesi hakimdi birçok kişide. O yüzden bir de çok fazla hani maç sonlarında yaptığı top kayıpları falan da hatırlanıyor Sulukas'ın. Yani her zaman kahraman olmadı, bazen anti kahraman olduğu doğru maçlar da yaşandı ve bu da tabii hafızalarda yer ediyor. Belki bununla ilgilidir senin söylediğin. Ama tabii ki ne olursa olsun yine de çok çok önemli bir parçasıydı.
Bu arada bu şunu da bir salondan anekdot olarak paylaşayım. O maç topu girdikten sonra işte içeri koştular falan, ama sonrasında hani süre kaldı mı etti mi diye baktığı için hakemler geri geldi Olympiakoslu oyuncularda korta ve orada işte Fakir Sulukas tezahüratı başlamıştı. Onu duyunca Fenerbahçe de parkede bir aradaydı oyuncular, hani maç bitince toplanır ya, huddle yaparlar. O durumdalardı. O küfrü duyunca Melih Mahmutoğlu hemen dönüp ne yapıyorsunuz yapmayın diye tepki gösterdi taraftarı. Hani ne yapıyorsunuz abi, hani Kostas sonuçta gibi. O tavrı da hoşuma gitti bu arada kaptan. Yani o soğukkanlılığı o anda gösterebilmesi. Tabii. Sonuçta bir maçı kaybetmişsiniz. Ama hani o adamın bu camia için, bu kulüp için
tabii ki
birçok şey yaptığını ve çok ciddi emeği olduğunu o başarılarda, o an bir kaptan olarak hatırlaması, taraftarı hatırlatması, bir nebze yatıştırmaya çalışması açıkçası benim hoşuma gitti. Onu da not düşeyim şimdi. Aklıma geldi.
Evet, güzel bir not salondan. Teşekkürler. Ben onu görmedim tabii uzaktan.
Ve evet, çok da konuşulmadı. Belki ekrana da pek yansımamıştır. Dördüncü maça geldik. Dördüncü maçta ise gündüzle gece kadar farklı bir Sulukas vardı. İşte biraz kariyerinin de herhalde özeti diyebilir Sulukas'ın. Hiç ortada yoktu mesela dördüncü maçta da. Hatta son 3 dakika kenara almak zorunda kaldı Bartzokas onu. Çünkü Fenerbahçe ters eşleşmelerle sürekli Dişampiyer'i onun üstüne yollayıp alçak postta onun üzerinden bir üretim sağlamasını şiar edindi. Ve özellikle 3. çeyrek sonu, 4. çeyrek başında bayağı bir üretim sağlamıştı oradan Fenerbahçe Beko. Bartzokas da bunu fark ettiği için tutamadı oyunda. Yani basın toplantısında sordum hatta ne kadar zor bir karardı. Takım liderlerinden biri 2 gün önce buzzer beater atmışken, maçı kazandıran üçlüğü atmışken, burada siz son dakikalarda kenarda tutmak zorunda kaldınız dedi. Yani ne kadar zor bir karardı bu diye. O da çok rasyonel temellerle cevap verdi. Bizi ters eşleşmelerle öldürüyorlardı dedi hani Sulukas üzerinden. Onu tutamazdık sahada dedi. Yani tutabilecek durumumuz kalmamıştı dedi. O yüzden buna mecbur kaldık dedi açıkçası, ki hani sayılara da yansıdı bu. Eksi 11 ile kapattı mesela dördüncü maçı Sulukas. O sahadayken onu sürekli cezalandırdı Fenerbahçe Beko, ki bu kadar yakın geçen bir maçta eksi 11 ciddi bir fark yaratıyor tabii.
İkinci maçta benim yani muhtemelen sen de bana katılacaksın. Tyler Dorsey etkisi nasıldı?
Dorsey çok iyi skor üretti ya. Yani belki hani savunma tarafında şüpheyle bakılacak yanlar var. Bazen yani eforu gösterdiğinde aslında iyi de savunma yapıyor bence Dorsey, ama bazen kopuyor. Koptuğu bölümler yine oldu mesela, ama hücumda onun bir şeyler üretmesine çok ihtiyaç var. Yani çünkü Kalates böyle bir oyuncu değil ki, hani çok iyi bir maçta geçirmedi. Burada çok fazla top kaybı yaptı, şut sokamadı, biraz özgüvensiz göründü. Öyleyken Guduric zaten sakatlıktan geliyor, hani %100'ünde değil, hep konuşuyoruz. Wilbekin sakat, hala oynamadı.
Evet.
O yüzden de Dorsey'e çok yük düşüyor. Maça da onunla başlamayı seviyor. Hani onu biraz ısıtıp eğer hani erken arda arda isabetler bulursa, sıcak kalacağını bildiği için Yutudis. Genelde dikkat edin, ilk çeyreğin başlarında hep onun üzerinden skorları üretiyoruz. Hem bu yetisi çok önemli Dorsey'nin, hem de Yunanistan'daki ikinci maçta da görmüştük. Kritik anlarda hani topu kaybetmeyeceğini biraz biliyorsunuz. En azından bu konuda güvenebiliyorsunuz Dorsey. Bir şekilde ya faul alır, ya hani girmese de o el üstü şutu deneyebilir. Hani çünkü top kaybı demek bir anda rakibin sizi geçişte yakalayıp rahat bir basket bulması demek. O yüzden o anlarda o basit hataları yapmayacak olmak gerçekten mühim. İşler sıkıştığında, takım hiç üretemiyorken direkt çembere doğru gitmeye çalışıp orta mesafeye doğru yaklaşıp o faulleri alıyor. Orada çizgiden üretimler sağlıyor. O yüzden Dorsey'nin zaten sezon içinde transfer yapıldığında bu transferin playoff için, Final Four için yapıldığını konuşmuştuk. Yani normal sezonda belki etkisi bu kadar hissedilmedi Dorsey'nin, ama bu kadar çetin, bu kadar her oyuncunun test edildiği anlarda, geçmişte o testi vermiş, kariyerinde o testi başarıyla geçmiş oyuncuların değeri çok çok artıyor, ki Dorsey de bu konuda şüphesiz bir güven oyuna sahip Kocitoudis'ten.
Evet, yani Olympiakos'un hani derinliğini de biraz şekmekesikle anlayabiliyoruz aslında. Yani bu tarz hani normalde çok sistemin ana oyuncusu değil aslında şekmekesik, ama burada özellikle son çeyrekte atıyor, üçlü sokuyor, bir daha atıyor, bir daha sokuyor, gidiyor Fenerbahçe, Dorsey sokuyor, dönüyor çek, bir daha atıyor falan. Sonra mola aldı Bartzokas, molada da topu bana ver, topu ver bana, bırak falan diyor Bartzokas'a, o da ona sus dedi. Sonra gördün mü o molayı?
Shut up, kapa çeneni dedi hatta, film repliğiyle çevirirsek.
Evet, çok olağanüstü bir performanstı bence Şekmek Kisik'ten, ama neyse ki Fenerbahçe bunun cevabını verebildi. Yani sadece hani Tyler Dorsey ile değil ama son dakikalarda hakikaten Fenerbahçe ne kadar bütün bir takım olduğunu gösterdi bence. Çünkü bu kadar baskıya dayanabilmek de yürek istiyor gerçekten.
Öyle öyle, çok takdire şayan bir seri oynuyor Fenerbahçe Beko. 5. maçın sonucu artık ne olursa olsun. Mesela Tonya Cekir'in de bence rolünün çok önemli olduğunu gördük. Belki hani sayılara baktığında, reboundlara baktığında çok uçuk miktarlar görmüyorsun dakikasıyla da bağlantılı olarak Cekir'in, ama sahada her olduğu evet. dakikayı bence pozitif değerlendiriyor. Özellikle Mustafa Fal'ı epey yavaşlattı Cekir'in savunması ki çok büyük bir güç Olympiakos için. Mekkisik'in öne çıkmasından bahsetmişken sen, orada biraz bence Itudis'i ve Fenerbahçe Beko staffını da övmek lazım. Ya Vezenkov'u hiç işin içine sokamıyor.
İki sayıyla bitirdi ya. İki sayıyla bitirdi. 18 sayı ortalaması var bu adamın.
MVP diyoruz sezon evet. için. Hani çok büyük bir sürpriz olmazsa MVP seçilecek. Onu bu kadar pasifize etmeyi başarmış olmak staffın çok büyük bir başarısı hiç şüphesiz. Tabii evet. ki Nigel Hayes-Davis'i de analım. O da hiç dinlenmeden oynadı mesela 4. maç. Full 40 dakikayı da sahada geçirdi ve kritik şutlar da soktu bunun yanında. Onun savunması önemli tabii ki, ama ara ara işte switch yapıyoruz, ara ara içeriye gömülüyoruz. Bu şekilde Vezenkov'u sürekli baskı altında tutuyoruz. Hani birkaç tane şut bulabildi belki, hani sokamadığı boş bir iki şut hatırlıyoruz, ama genel kompozisyona baktığımızda savunma planı gerçekten harika işliyor Fenerbahçe Beko. Evet, seri öncesi ön bakış programımızda ben biraz bahsetmiştim. Zaten beklediğim gibi gidiyor aslında seri. Yani Olympiakos'un normal sezonda göründüğü kadar ışıltılı görünmeyeceğine ben emindim sistem olarak, ama bunu sizin staff olarak, oyuncular olarak o sınavı sunmanız lazım. Evet, takılabilirler ama tıpkı ilk maçın 3. çeyreğinde gördüğümüz gibi siz onlara izin verirseniz de bir anda tekrar alev alabilir bu takım. O minik parantez hariç kalan bölümlerin hepsinde gerçekten o makinenin dişlilerine taş koymayı başardı Fenerbahçe Beko. Harika iş çıkarıyor takım olarak savunmada.
Evet. Olympiakos'un Kalates'i savunmasa ne diyorsun? Özellikle 4. maçta. 3. maçta Fenerbahçe'nin son saniye baskısıyla kaybettiği maçta Kalates aslında çok ana roldeydi. Yani topu dağıtmaya çok iyi dağıtıyor. Kendisi de çok kritik. İki tane, bir tanesi özellikle çok kritik olmak üzere iki üçlük attı. Çünkü yani hücumda da onu boş bırakıyorlardı. Ama İstanbul'daki ikinci maçta Kalates için de özel bir hazırlık yapmıştı Olympiakos. Aslında hani Kalates'in o maçta o kadar parlayamaması bir yandan Olympiakos'un savunma enerjisini ona yüklediği için boşluk bulmasıyla da bence alakalı. Yani Kalates'i etkisiz görebiliriz o maçta, ama bence gizli bir etkisi de oldu.
Makul söylediğin, zaten çok fazla yani Kalates gibi bir oyuncunun ligin en iyi pasörlerinden biri olduğunu konuştuğumuz bir oyuncunun bu kadar fazla top kaybı yapması zaten tamamen ritim dışına çıktığını gösteriyordu maç içerisinde. O da tabii ki Olympiakos'un savunma planının etkisi vardır. Buna bir itirazım yok. Yine de çok güvendiğini ve sahada tutmaya çalıştığını gördük mesela Itudis'in. O da ilginç bir yandan geliyor. Bir yandan da şunu anlıyorum. İnsanlar mesela o dakikaların neredeyse tamamının Edwards'a kayması gerektiğini düşünüyorlar. Hani böyle 25-30 dakika niye almıyor, işte bu kadar iyi skor üretiyor bu oyuncu diye düşünüyor olabilirler. Ama Dorsey için anlattıklarım burada ön plana çıkıyor. Yani o tecrübeye sahip değil
evet,
Edwards.
Evet, evet.
Bu yüzden de savunmada çok fazla uyuduğu oluyor mesela. Ya da hücumda hani takımdan kopup, prensiplerden kopup kendi skorunu aradığı anlar oluyor. Evet, bunun faydalı olduğu bölümler de var. İşte özellikle ikinci çeyreklerde bunu çok sık kullanıyoruz. Olympiakos'un biraz yorgun göründüğü dakikalarda onun deliciliği fark yaratıyor. Ama bunu 30 dakikaya çıkardığımızda biz çok daha büyük farkla kazanırız gibi bir düşünceye de saplanmamak lazım. Bence çok doğru kullanıyor Carson Edwards, Itudis bu seride. Ben çok eleştirmiyorum açıkçası.
Katılıyorum. Kısa değil, uzun vadeli düşünmek gerekiyor bazen böyle durumlarda. Yani Kalates şu anda playoff 3. 4. maçında tamamen kesemezsiniz bence. Çünkü bu takımın ana parçalarından bir tanesi. Yani okey, bir maçı Carson Edwards daha iyi oynayabilir. Ama bir yandan da yapı taşlarına da bakmak lazım bu takımın. İyisi kötüsüyle. Yani Kalates'in orada sağlam durması her şekilde çok önemli. Sabit gerekiyor bu tarz durumlarda.
O tempoyu kontrol edebilecek bir oyuncu ve roller hiyerarşi gerçekten çok önemlidir takımlarda. Edwards şu an o rolü kabullendi. Yani belki yeni sezon planlaması için ona tekrar ya sen bizde hani böyle 10-15 dakikalar oynayacaksın dersen belki adam burada kalmak istemeyecek, ayrı konu. Ama şu an sezon içerisindeki gidişatta ana rotasyonun işte Kalates, Dorsey, Guduric olursa Wilbeck'in şeklinde olacağını kabullendi. Onun da 10-15 dakikalarda süre alacağını da kabullendi. Bu yüzden de onu kenardan getirmek, onu ikinci yere oyuna sokmamak takım hiyerarşisinde bir problem yaratmıyor. Ama söylediğin şuradan doğru. Sen 4. maça Kalates'i bench'te başlatırsan, sezon başından beri ilk 5 başlamaya alışmış bir oyuncuyu, bu sefer onu tamamen kaybedeceksin. Ve
Tabii.
onun hiç oynamayacağı bir kadro derinliğine de sahip değil Fenerbahçe Beko. Yani her parçasından bir şeyler almak zorunda. O yüzden Kalates'i moral olarak, mental olarak da güçlü tutmaya çalışıyor İtudis. Bence bunda hiç yanlış bir şey
Evet,
yok.
hem de takımın bütünlüğü açısından da sadece Kalates bireysel olarak değil, yani takımın bir takım olması açısından da, yani bir düzeni var takımın ne olursa olsun. Yani her ne kadar adaptasyon çok önemli olsa da, yani bu adaptasyon bambaşka bir beşle her maça başlamak değildir yani. O yüzden bence olması çok önemli yani. Çünkü zaten şampiyonluk yaşamış tecrübeli bir oyuncu.
Evet, yani sezonun şu anki bölümüyle biraz da alakalı görüyorum ben onu. Yani belki sezon başı planlamasında farklı bir yolla
Evet,
gidilebilir miydi?
playoff'tan
Evet,
bahsediyorum
gidilebilirdi.
zaten.
Ama artık bu noktadayız ve bu noktada oyuncu kaybetmek hiçbir fayda getirmeyecek takıma. Yani eldeki malzeme bu ve maksimumunu almaya çalışmakta her zaman fayda var. Dechampierre'den bahsetmedik. O da 4. maçın en
Evet.
iyilerinden bir tanesiydi. 6'da 4 üçlük soktu. Nigel Hayes 4'te 3 soktu. Zaten 3 üçlük atabilen başka bir oyuncu da yoktu Fenerbahçe'de. Çok kısaların özellikle zorlandığı bir şut gününde bu ikilinin 7 üçlüğüyle zaten aslında biraz da farkı yarattık Olympiakos'a karşı. Savunmada inanılmaz iş çıkarıyorlar zaten.
Olympiakos da yer yer inanılmaz baskılı savunma yapıyor. Ki çok iyi savunmanın karşılaşması aslında bir yandan.
Evet evet ya. Tam çarpışma var sahada. Yani tam meydan muharebesi. İzlemesi çok büyük keyif gerçekten. Ben de yerinde izleyeceğim. Bir aksilik olmazsa 5. maçı. Heyecanlıyım açıkçası. Pire'de maç izlememiştim daha önce. Tam böyle bir atmosferi yaşama şansı olacak. Bakalım kazasız belasız gidebilirsek eğer bir aksilik olmazsa. Deneyimlerimi aktarırım haftaya.
Daha önce hiç 1-8 eşleşmesinde 8. takım galip gelmemiş. Eğer Fenerbahçe bunu başarabilirse de bu bir ilk olacak.
Hem öyle hem de 5 maçlık serilerde 5. maçı deplasmanda kazanabilen de hiç olmamış. O açıdan da bir ilk olacak. Umarız bu ilkleri yaşama şansına sahip oluruz Salı günü. Heyecanla bekliyoruz. Son olarak şunu da kapatalım istersen. İlk yarının sonunda 4. maçta, ikinci yarının sonunda hemen bench arkasında, yani masa hakemlerinin arkasındaki bir taraftarla Itudis arasında bir diyalog yaşandı. O da
Evet.
sosyal medyaya çok yansıdı. Taraftar galiba bir değişiklik istiyor. Yani Kalates'i oturt mu diyor artık, bir şey diyor. Tam ne olduğunu duyamadık tabii ki ama Itudis de bir yerden sonra dönüp yani gel sen yönet gibi bir şey diyor galiba. Hani istiyorsan diyor. Sonra böyle bir alkışladı da falan dedi böyle ironik şekilde. O da enteresandı bu arada. Yani insanlar üzerine falan gitti bu arada. Taraftardan bir kısım arada adamın üzerine gittiler falan, böyle güvenlik geldi araya, ne olur ne olmaz olay büyümesin. Deniz büyümedi de enteresan bir durumdu. Yani taraftar haklıdır diye demiyorum. Ama taraftar yani rasyonel davranmaz zaten hani. Salonda söylenen şeylerin 10 tanesi, cümlenin muhtemelen 8'i yanlış olur o an heyecanıyla. Ya da hani koca basketbolla hayatını vermiş insanların, staff'ın düşünemediği şeyleri muhtemelen biz düşünmüyoruz. Adamlar arkalarında başka bir dayanak var o kararları vermelerini falan. Bunun hepsine kabulüm. Ama yine de bence hani bir koç o an dönüp oradan kopmamalı gibi geliyor bana. Hani maçtan koptu diye demiyorum Itudis, ama ya bir anda böyle bir ayrı gündem oldu. Hiç gerek yok çünkü yani o tepkileri veren illa olacak yarın öbür gün. Şimdi hepsine böyle dönüş yapmaya başladığında bu sefer çıkılmaz bir noktaya gidiyorsun.
Evet, yani bu bir sorun genel olarak zaten çok taraftarların yakın olduğu pozisyonlarda. Ya basketbol sahası zaten küçük, yani futbol sahası gibi
Tabii
de
tabii
değil.
dip
Çok
dip.
küçük ve sessizlikte ufak alanlarda duyulabiliyor. Haklısın. Bir yandan tabii ki taraftarın yaptığı doğru ve hoş değil. Ne söylendiğini bilmiyorum. Ama bir yandan bu işin de maalesef bir parçası. Yani sosyal medyadan gelen eleştirilerde, işte küfürlerde, hakaretlerde vesaire, yani ne kadar çok kötü bu arada. Bunlarla başa çıkmayı da maalesef bilmek gerekiyor bu tarz mesleklerde.
Evet. Neyse ki olay hani ikinci yarıya çok taşınmadı ya da hani maç kazanıldı ve çok daha bayram havasında takım uğurlandı şampiyon tezahüratlarıyla içeriye. Öyle bir kapandı diyelim o defterde. Muhtemelen taraftar da daha dikkatli olacaktır bu arada bundan sonra. Hani öyle bir dönüş alınca neyse lan tamam adam duyuyormuş, şey yapmayalım şimdi falan gibi olabilir bu arada yani.
Beşinci maçta Fenerbahçe Beko'ya başarılar diliyoruz. Çok güzel bir maç olacak eminim ki. Sen de Atina'dan bildirirsin bize nasıl bir atmosfer olduğunu.
Gelişmeleri aktaracağım önümüzdeki hafta.
Diğer eşleşmelere geçelim. Barcelona Jalgiris serisi sona eren tek seri oldu. 3-0. Barcelona çok da zorlanmadı. Gayet rahat bir playoff serisi geçirdi ve hatta en rahat playoff serisini Barcelona geçirdi. Bu da tabii onların avantajına, onları hazırlanacak, dinlenecek çok daha fazla vakti olacak.
Bu zaten bekleniyordu ama şu açıdan son dediğin cümle, Barcelona'nın geçtiğimiz yıllardaki playoff serilerini hatırlayınca da onlar arasında da en rahatı bu oldu. Hep böyle beklentilerin çok ötesinde zorlandıklarını hatırlıyorduk. Çok rahat geçtiler. Zaten hani arada ciddi bir kalite farkı vardı. Onu da yansıttılar. Žalgiris biraz bir ikinci maçta hani acaba dedi, yakalayabilir miyim dedi. Ama orada da sakin kalmayı başardı Barcelona ve yola devam ediyorlar. Vesely çok iyi bir seri geçirdi. O da formda geliyor Final Four'a. Şaras istikrarını koruyor Final Four tarafında. En azından zorlanmadı 3 yıldır. Hani bu belki normal geliyor birçoklarımız için ama işte mesela Efes'te gördük. Hani bu da hiçbir zaman garanti vermez size. Yani iyi yeteneklere sahip olmanız, illa her sene Final Four'a gideceksiniz diye bir şey yok. İşte Milano da çok iyi takım kurdu, gidemedi. Efes bu sene şu sorun yaşadı. O yüzden ne olursa olsun o konuda takdiri hak ediyor. Üst üste 3. Final Four'la.
Real Madrid Partizan serisi, yani Partizan ilk iki maçı kazandıktan sonra Belgrad'a giderken bir maç kalmıştı. Yani Belgrad'daki atmosferde bir maç kalmıştı Partizan için aslında. Ama iki maçta da Real Madrid galip gelmeyi başardı. Yani işte bu tarz takımlarda da bu var. Yani Real Madrid'i hiçbir zaman öldüremiyorsunuz. Bir şekilde o tecrübeyle, o kuvvetle geri gelmeyi başarıyor. Yani 2-0 iken seri, hani Partizan Final Four'a mı gidiyor diye düşünürken şimdi bir anda rüzgar tam tersine dönmüş durumda.
Ya bitti gibi geliyordu seri.
Evet, değil mi?
2-0'da hatırla. Tamamen seri kapanmış artık, formalite için sanki bir maç daha oynanılacak gibi bir durumda gidilmişti. Ama tabii ki şöyle durumlar gidişatın tamamını değiştirdi. Bir, ikinci maçtaki olaylar üzerine gelen cezalar. O cezalardan dolayı Panther iki maçta da oynamadı. Lesor bir maçta oynamadı. Panther zaten ligin en özel skorerlerinden bir tanesi. Bu takımın hele çok çok önemli bir üyesi. Yani onun skor üretimine hücumda çok ihtiyaç var. O yokken çok zorlandılar. Bir ikinci değişken ilk hafta ile ikinci hafta arasında Walter Tavares'ti ve çok da büyük bir değişken. Takdir evet, edersin ki ya. İnanılmaz baskın oynadı. Yani iki maçı da harikulade oynadı Tavares ki hani bazen unutuyoruz. Hani sadece savunmasına odaklanıyoruz ya da hani oy veren sıkılganlığı diye çevirebileceğimiz bir şey var. NBA'de işte MVP oylaması için söyleniyor bu. Hani yok hiç 2 sene almıştı. Hani bu sene insanlar artık ona vermeyecek. Hani ne kadar harika oynasa da artık hani daha rutin gelmeye başlıyor bir süre sonra falan diye. Ki Embiid aldı mesela bu sene. Evet. Neyse burada da hani Tavares tamam ya işte evet çok iyi oyuncu da hani falan diyorduk. Yok abi yani bu kadar oyunu değiştirebilen başka bir oyuncu sadece savunmada değil hücum tarafında da herhalde yok ligde. Yani birkaç oyuncudan belki bahsedebiliriz.
Evet.
Tüm gidişatını oyunun değiştirdi. İçeriden sürekli onu aradılar. 26 sayı attı. 11 rebound aldı ki hani NBA'de bile çok kalburüstü bir istatistik bu.
Kesinlikle inanılmaz.
Gerçekten inanılmaz oynadı. İnanılmaz oynadı maç.
Yani Lesor'un da yokluğunda tabii ki yapacak hiçbir şey yok. Yani Tavares'e karşı zaten çok az çözüm üretebiliyorsunuz. Partizan'da biraz daha yoksul bir takım olduğu için Real Madrid'e göre birkaç oyuncusundan yoksun çıkmak çok fazla şeye mal oluyor onlar için. Yani kesinlikle. Her ne kadar maç Belgrad'da ve çok güzel bir atmosferde oynansa da olmadı.
Yani bir adım hala Real'i görüyorum ama bir yandan da şu var. Yani ikinci maçın sonunda olanlar, o olaylar, onlar üzerine gelip Real Madrid bu seriyi çevirirse hani biraz böyle tepki de gelebilir gibi geliyor bana.
Nasıl
o yüzden
yani?
Hani böyle hani ya şöyle söyleyeyim. Yani Partizan kamuoyu nezdinde seriyi kazanmıştı. Hani konuştuk
evet.
Ya. Hani tamam bu sadece Panther'a verilen cezadan dolayı demiyorum. İşte Tavares'in de mesela oynaması çok şeyi değiştirdi. Çünkü ilk iki maçta yarım maç oynayabilmişti sakatlandığı için. Ama şimdi ne olursa olsun tüm bu olaylardan sonra dönüp Real Madrid seriyi alırsa biraz insanlardan tepki gelecek bence. Garipsenecek yani bu durum. Hani çünkü Partizan'ın arkasındaydı herkes. O kavganın çıkış sebebi Yu'yu ve hani Real Madrid'in aslında biraz çirkefliği. O yüzden ben mesela tamamen şey bu arada dışarıdan bir basketbol izleyicisi yorumu olarak yapıyorum bunu. Hani biraz mesela hakem kararlarındaki takdirin Partizan lehine olmasını bekliyorum mesela. Son maç Real sahasında olsa da. Hani içgüdüsel olarak anlatabiliyor muyum? Hani şey değil. Yani Euroleague Partizan'a verecek bu seriyi falan
İçindeki
gibi konuşmuyorum.
İçindeki vicdan ve adalet duygusuyla mı alakalı?
Evet sanki ona biraz iter gibi geliyor hakemleri. İçten içe. Ya ulan bu adamlar hani kavga gürültü çıkardı. En önemli oyuncularını ceza aldırdılar. Ve dönüp şimdi seriyi ulan bunlar mı alacak? Hani gibi bir
o senin
psikoloji olur
düşüncen
gibi
ama
geliyor.
Hakemlik böyle bir meslek
benim
değil.
Zaten.
Hakemlik böyle bir meslek değil. O profesyonel kim yani ne görüyorsa onu çalmak zorunda. Böyle
Umursamaz
bir
mı diyorsun?
Tabii ki umursamaz. Böyle bir ayrım yok yani. Yapılır mı öyle bir şey?
Ama robot değil bu insanlar da.
Ya değil de profesyonel ama bir yandan da robota benzer, robota yakın.
Bakalım, ilginç olacak be. Öyle
tamam,
bir kafamda
konuşuruz.
Düşünce var yani.
Konuşuruz
Paylaşmak
son
istedim. Belki
maçtan
de tamam bağlantısız geçecek yani ayrı konu da. Bilmiyorum bana sanki öyle bir şey geldi
Evet ya
düşününce.
bir şey olarak üzücü tabii Real Madrid'in yani o olaylardan sonra çevirmesi. Evet yani bir adalet duygusunu anlıyorum yani böyle düşünmeni ama maalesef dünya adil bir yer değil.
Evet güzel dedin. Bu arada bir de üçüncü faktör vardı onu konuşmadık. O da saha dışı ile alakalı. Tam dördüncü maçın oynanacağı sabah ya da bir önceki gün Belgrad'da bir
Ay
okulla silahlı
evet.
saldırı oldu. Hani o yüzden böyle hava çok kasvetliydi açıkçası. Yani o Partizan cehennemi dediğimiz sezon genelindeki salon atmosferi yoktu. Haliyle insanlar yas halindeydi. Hani hala ciddi bir destek hani bir anlamda gördük ama bir yandan da onu hissedebiliyordunuz. O da çok etkiledi. Hem o saldırı oldu. Sonra bir gün sonra da başka bir yine silahlı saldırı olmuş galiba okulda değil de yine Belgrad'da başka bir yerde. O da tabii ulusal bir yasa haline geldi tabii Sırbistan'da. O da biraz kafaları odağa dağıttı.
Çok haklısın ya. Evet
Belgradlılar
tabii bu
için.
tarz durumlar hakikaten çok
Çok
etkiliyor.
acı. Çok acıydı evet. Senin tahminin ne? Beşinci maç için.
Ben Real Madrid'in alacağını düşünüyorum.
Benim seri tahminim de zaten 3-2 Real'di ama hani seri hiç tahmin edilebilir ilerlemedi yani. Fenerbahçe Olympiakos'a beklediğim gibi gidip şu an 5. maça gidiyor ama Real Partizan'da her şey oldu. Hatta bu Partizan baskı yaparken internette çok döndü ya Yan Madar baskı yapıyor. Williams Kos'un elinden çıkıyor top çembere giriyor falan. Hani böyle her şey oluyor seride. O yüzden 5. maçta da yine böyle bekleyemediğimiz, öngöremediğimiz bir şeyler olacaktır muhakkak.
Olabilir tabii evet.
Çok çok uzun yıllar hatırlanacak bir seri oldu.
Monaco Maccabi. Ben burada Maccabi'nin daha rahat geçeceğini düşünüyordum bu arada ama o da o seri de yine 5. maça taşındı.
Evet ben de 4'te kapatabileceğini düşünüyordum Maccabi'nin ama 3. maçta hiç faktör olamadılar. Monaco çok sağlam kaldı o maçta. Ama hani neden öyle bir güven duyduğumu Maccabi'ye 4. maç kanıtladı. Yani 30 sayı fark attılar, 35 sayı hatta fark attılar Monaco'ya karşı. Ama işte Monaco'da biraz o şey var ya tamam biz 5. maçı oynamaya zaten gelmiştik buraya. Bir maçı aldık. Hani biz 5. maçta herhalde işi kapatırız deyip sanki böyle çok inişli çıkışlılar. Yani maç odakları çok kayboluyor ki hani lideri James olan bir takımda çok da şaşırmamak lazım herhalde bu duruma. Ve onlar o odağı kaybettiği anda da Maccabi sizi perişan edebilecek bir takım yani burada da gördüğümüz gibi. Brown ve Baldwin 22 ve 19 sayı attılar sırasıyla. Tüm takım da onların peşinden geldi. Maçtan önce de David Blatt'i gördük. Uzun bir süre sonra. Çok büyük bir efsane tabii EuroLeague tarihinin. İşte Obradovic'i sayıyoruz. Modern dönem konuşacaksak. Messina'yı sayıyoruz ve Blatt'ı da bence saymak lazım. Belki hani şampiyonluk sayıları o ustalarla kıyaslanabilecek seviyede değil. Ama Maccabi 2014 en özel şampiyonluklardan bir tanesi. O yüzden de onun yarattığı o kültür Maccabi'de çok sevgiyle hatırlanıyor. MS rahatsızlığına yakalanmıştı birkaç yıl önce Blatt. O yüzden o enerjik günlerinden çok uzaktaydı. Sen de çalışırken mesai yapma şansı buldun buraya Darüşşafaka'ya gelmişti. Bilat. Çok çok özel bir figür gerçekten. O yüzden hani o halde onu görmek biraz böyle karmaşık duygular yaşattı bana ama bir yandan da yüzünde yine de bir gülümseme gördük. Forması emekli edildi, tavana asıldı. Çok büyük bir destek, çok büyük bir saygı vardı. Benim de hani tanışma şansına eriştiğim en özel figürlerden bir tanesiydi basketbol çevrelerinde. O yüzden umarım sağlığına olabildiğince tabii şartlar izin verdiğince kavuşarak kalan yıllarını geçirir. Çok çok büyük bir figür.
Onunla ilgili hatırladığım bir detay şu. Her maça çıktığında bütün hakemlerin ismini bilirdi ve ismiyle hitap ederdi tüm hakemlere teker teker. Yani Türkiye Ligi'nde de
Ligdekileri diyorsun.
her hakeme ismiyle hitap ediyordu. İlginç gelmişti bana o zaman çünkü demek ki oturup çalışıyor aslında bütün hakemlerin ismini teker teker demek oluyor bu. Ya da hani ayrı bir isim yeteneği mi var bilmiyorum ama yani çok yakından tanışmıyorum tabii ki. Yani sadece bir sene benim ilk muhabirlik yaptığım yıl Türkiye Süper Ligi'nde çalışmıştık.
Burada şey falan yapmaya yani biraz böyle Amerikalı kafa yapısına da sahip olduğu için Bilat. Darüşşafaka'nın başındayken mesela hani okul kültürünü tribüne çekmeye dair bir şeyler yapmaya çalışıyordu mesela. Çocukların antrenmanlarını izliyordu okul takımının yanılmıyorsam ya da altyapı antrenmanlarını bir iki kere izlemişti. Okul öğrencilerinin takımın idmanlarını izlemesi için bir şey yaratmıştı, izin vermişti yanılmıyorsam. Bunu anlatmıştı hani oradan bir komünite yaratmalıyız gibi böyle uzun detaylı bir basın toplantısını hatırlıyorum mesela. O konulara da çok kafa yoran bir figürdü. Yani sadece basketbolun saha içinde değil, genel toplum tarafında da çok kafa yorar, mesai harcardı. Şanslıyız tabii. Onunla da ucundan kıyısından da olsa bir mesai yaptığımız için.
2023 Final Four'un belirlenmesine sadece 3 maç kaldı. Önümüzdeki hafta çeyrek finallerin ardından biz yeniden burada olacağız. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.